Ayrım 23. Ama 268. gece olunca demiş ki ve bir düzen hazırlamak için onu terk etmiş. Öte yandan aynı gece Halife Harun Reşit eşinin dairesine gitmiş. Çünkü ayın ilk günüymüş ve her ayın ilk gününü eşini ziyaret ederek onunla günün olaylarını konuşmayı ve ülkesinin genel ve özel sorunları hakkında görüşünü almayı adet edinmiş bulunuyormuş. Gerçekten onun kişiliğine sonsuz güven duyuyor ve onu bilgeliği ve her zaman canlı kalan güzelliği için seviyormuş. Ama şunu da bilmek gerekir ki, halifenin karısının dairesine girmeden önce giriş yerindeki yuvarlak masa üzerine amber ve firuze tanelerinin birbirini izlemesinden oluşmuş tesbihini, kabzasına güvercin iriliğinde yakutlar kakılmış yeşimden yapılmış kılıcını, hilafet mührünü ve geceliğin sarayda gizli teftişler yaptığı sırada aydınlanmak için kullandığı taşlarla zenginleştirilmiş altından yapılmış küçük lambasını bırakmak gibi bir adeti varmış. Bu ayrıntıları Güve Ahmet çok iyi bilirmiş. Tasarısını uygulamaya koymak için de bundan yararlanmış. Halifenin karısının dairesini oluşturan köşkün duvarına ip merdivenini dayamak, yukarı tırmanmak ve bir gölge gibi sessiz giriş bölümüne girmek için geceliğin ortalığın kararmasını ve kölelerin yatmasını beklemiş. Orada göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede dört değerli eşyayı ele geçirmiş ve geldiği yoldan aşağı inmiş. Sonra doğru Ebu Şamat'ın evine gitmiş ve aynı biçimde avluya girmiş. Orada en ufak bir gürültü çıkarmadan döşemedeki dört köşe mermerlerden birini çıkarmış, çabucak bir çukur kazarak değerli eşyayı oraya gömmüş. Sonra da her şeyi yerli yerine koyarak Yahudi Abraham'ın meyhanesinde içmeyi sürdürmek üzere gözden kaybolmuş. Bununla birlikte Güve Ahmet, dört başı bayındır bir hırsız olduğundan, dört değerli eşyadan birine sahip çıkma arzusunu yenememiş. Küçük altın lambayı ötekilerle birlikte çukurun dibine gömecek yerde cebine atmış. Ve kendi kendine, simsarlık bedeli almadan iş tutmak benim kitabımda yazılı değildir. Bu işte de kendi kendime ödüyorum, demiş. Ama biz halifeye dönersek, ertesi sabah dört değerli eşyayı bıraktığı yerde bulamayınca çok şaşırmış. Hadımalarını soruşturmaya kalkınca, bunların kendilerini yere atarak hiçbir şeyden haberleri olmadığını söylemeleri üzerine, halife sınırsız bir öfkeye kapılmış. Ve hemen gidip öfkelendiği zaman giydiği urbasına bürünmüş. Bu urba baştan aşağı kızıl ipekten yapılmış ve halife bunu giydiği zaman bunun anlamı onun yöresinde olanlar için belirli bir felaketin ve korkunç bir uğursuzluğun söz konusu olduğuymuş. Halife bu kızıl giysiye bir kez büründükten sonra divana gitmiş ve salonda tek başına tahtına oturmuş. Ve tüm mabeyinciler sapsarı kesildiği halde başını dik tutup gözlerini halifenin ayaklarına yönelten Cafer dışında hepsi öylece kala kalmışlar. Halife bir saat süren korkunç bir sessizlikten sonra soğukkanlılıkla karşısında duran Cafer'e bakmış ve ona yavaşça "Kazan kaynıyor," demiş. Cafer de "Allah tüm kötülüklerden korusun," diye yanıt vermiş. Tam o sırada yanında Güve Ahmet olduğu halde vali içeri girmiş. Halife de ona "Yaklaş bakalım ey Emir Halit. Ve bana Bağdat'ta kamu güvenliğinin ne alemde olduğunu söyle," demiş. Habzalam'ın babası olan vali, "Bağdat'ta güvenlik tamdır ey emirül müminin," diye yanıt vermiş. Halife, "Sen yalan söylüyorsun," diye haykırmış. Vali şaşırarak bu öfkeyi nasıl açıklayacağını bilemediğinden, yanında bulunan Cafer kulağına eğilerek iki sözcükle halifeyi öfkeye sürükleyen nedeni fısıldamış. Sonra halife ona, "Eğer gece yarısı olmadan benim için olduğu kadar ülkem içinde değerli olan çalınmış eşyayı bulamazsan kafanı kestirip sarayın kapısına asacağım," demiş. Bu sözleri duyan vali halifenin önünde yeri öpmüş ve "Ey emirül müminin, hiç kuşku yok ki hırsız saraydan biridir. Çünkü ekşiyen şarap kendine özgü mayalanır. Ve de kölene, burada tek sorumlu kişinin sarayı da gözetmekle görevli olduğu kadar Bağdat'ın ve tüm ülkenin hırsızlarını da tanıyan kollukçu başı olduğunu söylemesine izin ver. Kaybolan eşya bulunmadığı takdirde onun öldürülmesi benimkinden önce yerine getirilmelidir, diye haykırmış. Bunun üzerine kollukçu başı Güve Ahmet ilerlemiş ve gerekli saygıları sunduktan sonra halifeye, "Ey emirül müminin, hırsız bulunacaktır. Ama halifemden tüm sarayda oturanlarla buraya girenler üzerinde kadı, büyük vezir Cafer ve saray komutanı Ebu Şamat dahil araştırma yapmama izin verilmesini sağlayan bir ferman yazmanı rica ederim," demiş. Halife de hemen söz konusu fermanı hazırlayıp ona vermiş. "Ve her durumda birinin kafasını kesmem gerek. Bu ya seninki olur ya da hırsızınki. Kendin seç artık. Ve yaşamım üzerine, atalarımın kabri üzerine yemin ederim ki, hırsız tahtımın varisi kendi öz oğlumda olsa kararım aynı olacaktır. Siyaset meydanında asılarak ölüm," demiş. Bu sözleri duyan Güve Ahmet elinde ferman olduğu halde araştırma yapmak için kadıya iki muhafız, valiye iki muhafız göndermiş. Ve hemen Cafer'in kadının ve valinin evlerini ziyaret ederek araştırma yapmış. Sonra olup bitenden henüz haberi bulunmayan Ebu Şamat'ın evine ulaşmış. Güve Ahmet bir elinde ferman, ötekinde ağır bir tunç çubuk olduğu halde evin giriş bölümüne dalmış ve Ebu Şamat'a durumu anlatmış. Ve ona, "Efendim, ben halifenin sadık sırdaşının evinde araştırma yapmaktan çekinirim. Dolayısıyla araştırma yapmış sayılarak ayrılmam için izin ver," demiş. Ebu Şamat ona, "Ey kollukçu başı, Tanrı böyle bir şeyden beni korusun. Görevini gereğince yapmanı isterim," demiş. Bunu duyan Güve Ahmet, "Bunu sadece usulen yapacağım," demiş. Ve ihmalkar bir tavırla avluya çıkmış ve her bir mermer parçasını ağır tunç çubuğuyla yoklayarak darbe altında boşluktan ses veren söz konusu parçaya gelinceye kadar dolaşmaya başlamış. Bu sesi işiten Güve Ahmet, "Aman ya Rabbi, efendim bu taşın altında herhalde geçmiş zamanlara ait içinde define gizleyen eski bir mahzen olsa gerek," diye haykırmış. Ebu Şamat da dört muhafıza, "Haydi şu mermeri kaldırın da altında ne olduğunu görelim," demiş. Ve hemen muhafızlar elindeki gereçleri mermerler arasındaki aralıklara sokmuşlar ve mermeri kaldırmışlar. Ve herkesin gözleri önünde çalınmış eşyadan üçü, yani kılıç, mühür ve tesbih belirmiş. Bunu gören Ebu Şamat, "Aman ya Rabbi," diye haykırarak bayılmış. Bunun üzerine Güve Ahmet, kadı ile valiyi ve tanıkları çağırarak çabucak bulunan eşya üzerine bir tutanak hazırlatmış ve hepsi kağıdı mühürlemişler. Ve muhafızlar Ebu Şamat'ı gözaltına alırken kadı bizzat halifeye giderek belgeyi ve çalıntı eşyayı kendisine sunmuş. Halife lamba dışında çalınan üç eşyayı eline alınca bunların en sadık dostu, kendini yakın bildiği, bunca lütufta bulunduğu ve saray komutanı yaptığı ve sonsuz güven duyduğu kimsenin evinde bulunduğunu öğrenince bir saat kadar tek bir söz söylemeden kala kalmış. Sonra muhafızların komutanına dönerek ona, "Asın onu," demiş. Muhafızların komutanı hemen huzurdan çıkarak buyruğu tüm Bağdat sokaklarında duyurmuş. Sonra da Ebu Şamat'ın evine giderek kendisini tutuklamış. Karılarını ve mallarını o saat zor alımına uğratmış. Mallar hazineye mal edilmiş. Ve iki kadın esir pazarına götürülerek tellala teslim olunmuş. O zaman Habzalam'ın babası olan vali, bunlardan birini Cafer tarafından satın alınan eski esireyi getirmelerini bildirmiş. Muhafızların komutanı da güzel sesli Zübeyde'yi kendi evine götürmüş. Oysa muhafızların komutanı Ebu Şamat'ın en iyi dostuymuş ve ona katıksız bir baba sevgisiyle bağlıymış. Ve halk içinde halifenin gazabını üzerine çekmemek için Ebu Şamat'a sert davranıyorsa da manevi oğlunun başını kesilmekten kurtarmaya da yemin etmiş bulunuyormuş. Ve kendi evine onun eşlerinden birini, felaketin tükettiği güzel Zübeyde'yi almakla işe başlamış. O akşam O anda zincirlenmiş olarak zindanda bulunan Ebu Şamat'ın asılması gerekiyormuş. Ama muhafızların komutanı onu gözetip duruyormuş. Gidip hapishane muhafızlarının komutanını görmüş ve ona, "Bu hafta durumu kesinleşmiş, idam edilecek ne kadar mahkum var hapishanede?" diye sormuş. O da, "Bir noksanı bir fazlasıyla 40 kadar," diye yanıt vermiş. Muhafızların komutanı, "Onları görmek istiyorum," demiş. Ve onları birer birer ve birçok kez gözden geçirmiş. Sonunda içlerinden Ebu Şamat'a şaşılacak kertede benzeyen birini seçmiş ve hapishane muhafızına, "Bu kişi bana oğlu İsmail yerine kurban edilmek üzere daha önce İbrahim'e gönderilen koçun yerini tutmaya yarayacaktır," demiş. Ve mahpusu alıp idamın infazı için kararlaştırılan saatte adet olmuş gerekli dini işlemlerden sonra toplanmış olan çok büyük bir halk kitlesi önünde hemen idam edilmek üzere meydana getirmiş. Ve düzmece Ebu Şamat'ın boynuna ipi geçirmiş ve bir hareketle onu asılmış olarak havada sallandırmış. Bunu yaptıktan sonra muhafızların komutanı Ebu Şamat'ı hapisten çıkarmak için ortalığın kararmasını beklemiş ve onu oradan gizlice alıp kendi evine götürmüş. Ve ancak o zaman kendisine ne yapmak istediğini açıklamış. Ve "Ama Allah aşkına ey oğlum, niye bu değerli eşyayı çalma hevesine kapıldın? Sen ki halifemizin büyük güvenini kazanmıştın," demiş. Bu sözleri duyan Ebu Şamat heyecandan yeniden bayılmış ve birçok özen gösterilerek kendine geldikten sonra, "Tanrı'nın yüce adına ve peygamber üzerine yemin ederim ki, baba, bu hırsızlığın tümüyle dışındayım. Nedenini ve kimin bu işi yaptığını da bilmiyorum," diye haykırmış. Muhafızların komutanı da ona inanmakta hiç tereddüt etmemiş. Ve, "Oğlum, er ya da geç suçlu bulunacaktır. Sana gelince, artık Bağdat'ta bir an bile kalma. Çünkü bir insanın düşmanının hükümdar olması büyük bir beladır. Tanrı yüce bilgeliğiyle bu durumu değiştirinceye kadar karın Zübeyde'yi evimde, eşimin yanında alıkoyarak ben de seninle birlikte geleceğim," diye haykırmış. Sonra Ebu Şamat'ı karısına veda etmek için bile zaman tanımaksızın alıp götürmüş. Ve "Buradan Tuz Denizi üzerinde Ayas Limanı'na gideriz. Oradan da İskenderiye'ye. Orada seni sakin bir yaşam bekliyor. Çünkü bu İskenderiye kenti oturmak için çok hoş, yöresi yeşil ve verimlidir," demiş. Ve gece olunca ikisi birden hemen yola koyulmuşlar ve çabucak Bağdat'ın dışına çıkmışlar. Ama binecek hayvanları yokmuş ve bunu nasıl sağlayacaklarını birbirine sorarlarken, Bağdat'ta sarraflık eden, çok zengin ve halifenin tanıdığı iki Yahudi görmüşler. Muhafızların komutanı kendisini canlı olarak rastladıkları Ebu Şamat'la birlikte gördüklerini gidip anlatırlar diye korkmuş. Onlara doğru ilerleyerek kendilerine, "Katırlarınızdan inin," diye haykırmış. Ve iki Yahudi titreyerek bineklerinden inmişler. Ve muhafızların komutanı bunların kafalarını kesmiş, paralarını almış. Katırlardan birinin üzerine binmiş, ötekini de Ebu Şamat'a vermiş. İkisi birlikte denize doğru yol almışlar. Ayas'a ulaşınca katırlarını onlara iyi bakmasını tembihleyerek dinlenmek üzere indikleri hanın sahibine emanet etmişler. Ve ertesi gün İskenderiye'ye gidecek bir gemi aramışlar. Ve sonunda yelkenlerini açıp yola çıkmaya hazırlanmış bir gemi bulmuşlar. O zaman muhafızların komutanı iki Yahudi'den aldıkları tüm altınları Ebu Şamat'a vermiş. Ve ona İskenderiye'de kendisine Bağdat'tan göndereceği haberleri ve de gerçek suçlu bulunduğu zaman onu yeniden Bağdat'a götürmek üzere kendisinin gelişini sakince beklemesini söylemiş. Sonra ağlayarak onu kucaklamış ve gemi yelkenlerini şişirmiş bulunduğundan yanından ayrılmış ve oradan Bağdat'a dönmüş. Ve de orada şunları öğrenmiş. Düzmece Ebu Şamat'ın asılmasının ertesi günü halife daha fazla sarsılmış olarak Cafer'i çağırtmış ve ona, "Ey vezirim, görüyor musun şu Ebu Şamat bunca iyiliğimi gördükten sonra nasıl benim güvenimi kötüye kullandı? Nasıl olur da bu kadar güzel bir kişi bunca çirkin bir ruh taşıyabilir?" demiş. Vezir Cafer, mantığa sığmayan bu eylemin nedenlerini bir türlü kavrayamadığından, hayranlık verici bir bilgelikle, Ey Emirül Müminin, en garip eylemler nedeni bizim gözümüzden kaçmadıkça sanıldığı kadar garip değildir. Her durumda biz sadece ortaya çıkan olayın etkilerinden başka bir şey düşünmeyiz. Oysa eyleme girişen kişi bakımından bu etki, onu idam sehpasına götürecek kadar kötüdür. Bununla birlikte, ey Emirül Müminin, Mısırlı Ebu Şamat, gözlerinde öyle bir ruhsal güzelliğin yansımalarını taşımaktaydı ki, benim sağduyum, gözlerimin denetlediği olaya inanmayı kabul etmiyor, diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyan halife bir saat kadar düşünmüş. Sonra Cafer'e, gerçekte ne olursa olsun gidip suçlunun dar ağacında sallanan gövdesine bakmak istiyorum demiş. Ve kılık değiştirerek Cafer'le birlikte dışarı çıkmış. Ve düzmece Ebu Şamat'ın yerle gök arasında asılı bulunduğu yere ulaşmış. Gövde kendisini bütünüyle saran bir kefene bürülü bulunuyormuş. Halife Cafer'e, kefeni aç demiş. Cafer de açmış. Ve halife asılan kişiye bakınca birden şaşırarak irkilmiş. Ve ey Cafer, bu kesinlikle Ebu Şamat değil, diye haykırmış. Cafer gövdeyi inceleyerek bunun kesinlikle Ebu Şamat'a ait olmadığını saptamış. Ama bunu belli etmeyerek sakin, ey Emirül Müminin, bunun Ebu Şamat olmadığını neye göre söylüyorsun, diye sormuş. O da, onun boyu bundan daha kısaydı, bununki ise uzun, demiş. Cafer, bu bir kanıt sayılmaz, asılınca uzamıştır, diye yanıt vermiş. Halife, sarayın eski komutanının yanaklarında iki ben vardı, bunda bir tane bile yok, deyince Cafer, ölüm bünyeyi değiştirir, çehreyi de alt üst eder, demiş. Ama halife, olabilir. Ama Cafer, şu asılmışın ayak tabanlarına bak. Aykırı mezhepli Ali yanlılarının adetlerine uygun olarak dövmeyle kazınmış iki büyük şeyhin adını taşıyor. Oysa sen de pekala biliyorsun ki Ebu Şamat Şii değil, Sünniydi, diye haykırmış. Bu gözlem üzerine Cafer, sadece Allah eşyanın sırrını bilir, diyerek sözünü tamamlamış. Sonra ikisi birden saraya dönmüşler. Halife cesedin gömülmesi emrini vermiş ve o günden sonra Ebu Şamat'ın anısını bile belleğinden silip atmış. Ama Ebu Şamat'ın ikinci karısı olan Esire'ye gelince, Emir Halit'in buyruğuyla oğlu Habzalam'ın yanına götürülmüş. Satış gününden beri yatağından kıpırdamamış olan oğlan, onu görünce burnundan soluyarak ayağa kalkmış ve ona yaklaşmak, onu kollarına almak istemiş. Ama budalanın görünümünden iğrenmiş ve nefret duymuş olan güzel Esire, birdenbire kemerinden bir hançer çıkararak kolunu kaldırmış ve "Uzaklaş benden, yoksa şu hançerle seni öldürür, sonra da kendimi vururum," diye haykırmış. Bunu gören Habzalam'ın annesi, kolları havada ilerleyip, "Sen oğlumun arzusuna nasıl karşı koyarsın, ey küstah Esire!" diye haykırmış. Ama genç kadın, ''Ey yolsuz kadın! Bir kadının aynı zamanda iki erkeğe ait olmasına izin veren yasa var mı? Ve söyle bana, ne zamandan beri köpekler aslanların ininde barınıyor?'' demiş. Bu sözleri duyan Habzalam'ın annesi, ''Pekala, madem ki öyledir, burada geçireceğin yaşamın senin için çok zor olduğunu göreceksin.'' demiş. Genç kadın da, İster yaşamakta, ister ölmüş olsun, kocamın sevgisini reddetmektense ölmeyi yeğlerim, demiş. Bunun üzerine valinin karısı onu soyundurmuş ve üzerindeki ipek giysilerle ziynetleri almış. Ve üzerine keçi kılından kötü bir aşçı esvabı giydirmiş. Ve onu, bundan böyle senin burada köle olarak görevin soğan soymak, tencereleri kaynatmak için ateş yakmak, domatesin suyunu sıkmak ve ekmek hamuru yoğurmaktan ibaret olacak, demiş. Genç kadın da, bu tür kölelik görevlerini yapmayı, oğlunun yüzünü görmeye yeğlerim, demiş. Ve o günden sonra mutfakta çalışmış. Ama öteki tüm esirlerin gönlünü kazanmakta gecikmemiş. Onlar da çalışırken onun yerini alarak kendisinin bu işleri yapmasını engellemişler. Habzalam'a gelince, güzel Esire Yasemin'e artık hiç ulaşamayacağını anlayınca yatağa düşmüş ve bir daha da hiç kalkmamış. Öte yandan Yasemin'in daha evliliğinin ilk gecesinde Ebu Şamah'tan hamile kalmış bulunduğunu hatırlamak gerek. Bundan dolayı valinin evine gelmesinden birkaç ay sonra doğum yaparak ay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurmuş ve adını Arslan koymuş. Kendisiyle birlikte bütün esirler sıcak gözyaşlarıyla ağlayarak babasının çocuğuna at koyamamasından dolayı üzüntülerini belirtmişler. Küçük Arslan 2 yıl boyunca ana sütüyle beslenerek sağlam ve güzel bir çocuk olmuş ve artık tek başına yürüyebildiğinden bir gün Baht onun annesinin meşgul bulunduğu bir sırada mutfağın merdivenlerinden çıkarak Habzalam'ın babası Vali Emir Halit'in oturup amber tesbihini çekmekte olduğu salona ulaşmasını istemiş. Babası Ebu Şamat'a benzerliği besbelli olan Küçük Arslan'ı görünce Emir Halit gözlerinin yaşardığını duyumsamış. Çocuğu çağırıp onu dizlerine alarak okşamaya başlamış ve kendi kendine bunca güzel varlıkları yaratan ve onlara can ve yaşam sağlayana şükürler olsun demiş. O sırada esire Yasemin çocuğun gözden kaybolduğunu fark etmiş. Şaşırarak onu her yerde aramış. Sonunda içeri girmek için uygun bir durumu bulunmamasına karşın gözleri afallamış, Emir Halit'in bulunduğu salona girmiş. Küçük Arslan'ın valinin kucağında oturmakta olduğunu görmüş. Çocuk küçük parmaklarını valinin saygıdeğer sakallarına sokarak eğleniyormuş. Ama annesini görünce küçük kollarını ona doğru uzatmış. Emir Halit onu alıkoyarak Yasemin'e iyi yürekli bir yaklaşımla "Yaklaş bana ey esire, bu çocuk senin mi?" diye sormuş. O da "Evet efendim, o benim yüreğimin meyvesidir." diye yanıt vermiş. Vali "Ya babası kim? Benim hizmetkarlarımdan biri mi?" diye sormuş. O da şelale halinde gözyaşları dökerek "Babası benim kocam olan Ebu Şamat'tır. Ama şimdi ey efendim, senin oğlundur." demiş. Vali bundan çok duygulanarak esireye "Allah için iyi söyledin. Bundan böyle benim oğlumdur." Ve o saat çocuğu evlat edinmiş ve anasına da "Bu durumda bugünden başlayarak oğlunu benim sayabilirsin. Ona da bunu inandırırsın ve her şeyi anlayacak bir yaşa ulaşınca da benden başka bir babası olduğunu bilmesin." demiş. Yasemin de "İşittim ve itaat ettim." yanıtını vermiş. Bunun üzerine Emir Halit, Ebu Şamat'ın oğlunun gerçek babası olmayı üstlenmiş ve onun özenli bir eğitim görmesini sağlamış. Onu çok bilgili, 1. sınıf bir hattat olan bir hocanın ellerine teslim etmiş. O da çocuğa güzel yazmayı, Kur'an'ı ve hendeseyi, şiir sanatını öğretmiş. Sonunda genç Arslan biraz daha büyüdüğünde babalığı Emir Halit, ona ata binmeyi, silah kullanmayı, mızrak atmayı ve yarışmalarda güreşmeyi öğretmiş. Ve böylece çocuk 14 yaşına ulaşınca vali olan babası gibi 4 başı bayındır bir silahşör olmuş. Ve kendisine halife tarafından emir ünvanı verilmiş. Oysa Baht, bir gün genç Arslan'ın Yahudi Abraham'ın meyhanesinin kapısında Güve Ahmet'le buluşmasını istemiş. Ve Güve Ahmet, emirin oğlunu içeri girip bir şeyler içmeye çağırmış. Öylece oturmuşlarken Güve Ahmet, alışık olduğu gibi sarhoş oluncaya kadar içmeye koyulmuş. O sırada cebinden bir zamanlar çalmış bulunduğu, değerli taşlarla zenginleştirilmiş küçük altın lambayı çıkarmış. Ve o sırada ortalık kararmaya başladığından onu yakmış. Bunu gören Arslan ona, "Ya Ahmet, bu çok güzel bir lamba, onu bana versene," demiş. Kollukçubaşı, "Allah bundan beni korusun. Birçok canların alınmasına neden olmuş bir eşyayı sana nasıl verebilirim? Bil ki gerçekten bu lamba eski saray komutanı olan Ebu Şamat adlı bir Mısırlının ölümüne neden olmuştur," diyerek yanıt vermiş. Aslan da çok ilgilenerek, "Anlat bunu bana," diye haykırmış. O zaman Güve Ahmet bütün öyküyü başından sonuna kadar ona anlatmış ve sarhoşluğu dolayısıyla bu düzenin kendisi tarafından yerine getirildiğini de övünerek açıklamış. Genç Arslan eve dönünce annesi Yasemin'e Güve Ahmet'ten işitmiş olduğu öyküyü anlatmış ve ona bu lambanın hala onun elinde bulunduğunu da bildirmiş. Bu sözleri duyan Yasemin bir çığlık atarak baygın yere düşmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 23. ayrımın sonu. Sayfa 239.